Ayrım 36, sayfa 195. Sınıf teorisi, Weber. Ne Marx ne de Weber eksiksiz bir toplumsal tabakalaşma teorisi kurabilmişti. Yine de Weber'in tabakalaşmayı toplumsal sınıf, statü ve partiyi kapsayan çok boyutlu yapı şeklinde yorumladığı tartışması, modern toplum teorisinin temel kaynaklarından birisi olmuştur. Weber'in Marx yorumu, Marksizmin bir ekonomik determinizm biçimi olduğunu varsayan o zamanın görüşüne dayanıyordu. Weber, Karskaya gibi Marksistlerin yaygın biçimde dile getirdiği politik alanın ekonomik alanda özümlendiği bu yorumu genel olarak kabul etmekle birlikte politik alanın ikincil ve türev niteliğinde bir fenomen olduğu, modern toplumun oluşumunda kritik rol oynayan, aktif, özerk bir öğeyi temsil ettiği görüşünde ısrarlıydı. Weber, Marx'ın kapitalizmi yapısı sınıf mücadelesiyle ve iç çelişkilerle şekillenen bir sistem diye yorumladığı, dolayısıyla rasyonel bir örgütlenme modeli olarak tanımladığı analizini kabul etmiyor. Böylece kapitalizmi daha önceki toplumsal formasyonlardan açıkça ayırıyordu. Politik alanın özerkliği ile kapitalizm içindeki rasyonalitenin yaygınlığını vurgulamasından hareketle devleti sınıf tahakkümünün bir aracı durumunda gören Marksist devlet teorisini reddetme noktasına gelmişti. Yine de Weber'in tahakküm teorisini irdelemeye geçmeden önce onun sınıf ve iktidar konusundaki genel perspektifini ana hatlarıyla ortaya koymamız gerekmektedir. Yüzeysel bir bakışı benimsediğimizde Weber'in Marx'ı izlediği düşüncesine kapılabiliriz. Mülkiyet ya da mülksüzlük, bütün sınıf koşullarının temel kategorilerini oluşturmaktadır ve sınıfı doğuran faktör çok çıplak bir biçimde ekonomik çıkardır. Buna rağmen sınıf olma koşulu piyasada sunulabilecek hizmetlerin türüne göre farklılaşmıştır. Weber bu noktada hünerin sınıf içi farklılaşma doğurabilecek bir mülkiyet biçimi oluşturabileceğinin altını çizerek Marx'tan ayrılmaktadır. Hizmetleri sunanlar, tıpkı bu hizmetlerden nasıl yararlandıkları gibi hizmetlerinin türüne göre de farklılaşmış durumdadır. Weber, bireyin yazgısı açısından ortak bir koşul sunan belirleyici moment olarak piyasanın yapısındaki tesadüfü göstermektedir. Bu anlamıyla sınıf koşulu, son kertede piyasa koşuludur. Marx'ın sınıfın parçalı olması görüşü üzerine yazarken de hüner farklılıkları karşısında sınıfın birliği sorununu irdelemeyi amaçladığına dikkat çekiyordu. Demek ki Weber, mülk sahibi sınıflar, parantez, toprakların, madenlerin, fabrikaların sahibi olmaları nedeniyle rant elde edenler ile kazanç sınıfları, parantez, gerek bankerler ve sermayedarlar, gerekse yetenekleri ya da eğitimleri nedeniyle ayrıcalıklı bir konumda bulunan liberal mesleklerin üyeleri gibi piyasaya hizmet sunan tipik girişimciler arasında bir ayrıma gitmekteydi. Weber bu grupları ne üzerinde tasarruf hakkı olan bir mülkiyeti ne de uzman hünerleri bulunan ücretli emekçiler gibi negatif ayrıcalıklı grupların piyasadaki durumlarıyla karşılaştırarak pozitif ayrıcalıklı diye nitelendiriyordu. Sınıflar hiçbir zaman homojen bütünler değildi. Bağrında çok sayıda farklı çıkarı barındıran oldukça farklılaşmış yapılardı. Weber, kapitalizmin temel eğiliminin kazanç sınıflarının büyümesi, bunun sonucunda daha çoğulcu bir toplumsal yapının giderek öğrenim durumuna göre şekillenen bir yapının ortaya çıkması yönünde olduğunu savunmaktaydı. Böylece egemen, orta ve çalışan sınıflar içindeki karmaşık farklılaşmayı da kapsayan çoğulcu bir tabakalaşma sistemi gelişmiştir. Weber'e göre modern kapitalizm içindeki tabakalaşma sistemi, çalışan sınıflar, küçük burjuvazi, entelijensiya, (parantez) kendine ait mülkü bulunmayan ama toplumsal konumu, mühendisler, bürokrasideki görevliler ve diğer beyaz yakalı işçiler gibi teknik eğitimine bağlı olan bir kategori. Ve son olarak mülkiyet ve eğitimine göre ayrıcalıklı bir konum işgal eden bir sınıftan, (parantez) girişimciler ve benzeri oluşuyordu. Bu karmaşık tabakalaşma sistemi göz önüne alındığında, sınıf koşulu ile sınıf bilinci arasında Marx'ın kavradığı biçimiyle açıkça basit bir ilişkiden söz edilemezdi. Sınıf, bilincin oluşmasında bireylerin yaşam olanaklarını çeşitli yollarla etkileyen can alıcı bir nesnel faktörü meydana getirmekle birlikte, ekonomik ve sınıfsal denen çıkarlar, dayanışmacı sınıf bilinci şekline kendiliğinden taşınmıyordu. Weber, sınıfın toplumsal değişimle tarihsel bir ilişki içinde olduğu görüşünü, (parantez) toplumsal gelişmenin tarihsel açıdan zorunlu nesnel yasaları bulunduğu anlayışını benimsemiyordu. Dolayısıyla bilincin yapısı kesinlikle şimdiki zamanda ampirik piyasa koşulları içinde şekillenmişti ve Weber'in sosyolojisinin kendisi için sınıf, (parantez) kendi tarihsel çıkarlarının tamamen bilincinde olan sınıf gibi nosyonlara aldırış etmediği apaçıktı. Statü gruplarının varlığı toplumsal tabakalaşmanın içeriği sorununu iyice karmaşıklaştırmaktadır. Weber, sınıf koşulunun özgül olumlu ya da olumsuz bir toplumsal onur nedeniyle statü koşulundan farklı olduğunu ileri sürüp sınıfları statü gruplarından ayırıyordu. Bir statü grubu toplumsal farklılık ve ayrıcalıktan oluşan özgül bir yaşam tarzıyla ekonomik faktörlerin üyeliğin temeli sayılmasının reddedilmesiyle faydacı olmayan tüketim modellerine bağlı kalmakla nitelendiği için birleşik bir toplumsal sınıfa yaklaşmaktadır. Biraz aşırı bir basitleştirme yaparsak, sınıfların malların üretilmesi ve edinilmesindeki ilişkilere, buna karşın statü gruplarının özel yaşam tarzlarını temsil eden malların tüketilmesindeki ilkelere göre tabakalaştığını söyleyebiliriz. Kuşkusuz statü grupları ile mülkiyet arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır ve bu bakımdan sınıf ile statü birbirine bağlıdır. Ekonomik açıdan üstün olan bir sınıf, daha sonraki kuşaklarda bir statü grubu konumuna gelecektir. Ekonomik açıdan gerileme içindeki gruplar büyük bir toplumsal etki yaparken, gerek mülk sahibi gerekse mülksüz bireyler aynı statü grubuna ait olabilirler. Weber'in buradaki yaklaşımına göre sınıf ile statü, grubun oluşumu ve örgütlenmesinin iki ayrı biçimini oluşturuyordu. Bu yüzden sınıf ile statü birbiriyle ilintili olmalarına rağmen özellikle gücün paylaşımı konusunda birbiriyle rekabet halinde olan tabakalaşma yapılarıdır. Güç, tabakalaşmanın ayrı bir boyutu değildir. Sınıflar, statü grupları ve politik partiler, bunların hepsi bir topluluk içindeki güç paylaşımına taraf olan fenomenlerdir. (Parantez) Weber, 1964, sayfa 424-429, Gert B. Mills, 1948, sayfa 180-195. Weber'in çoğulcu tabakalaşma modeli, teorik açıdan güçlü bir sivil toplumun varlığını öngören bir modeldir. Söz gelimi, güç, sivil toplum içinde çıkarların bölünmesinin bir ifadesini oluşturur. Ama aynı zamanda güç ve sınıf ekonomik öğelere sığdırılamaz ya da politik partiler tek başına sınıfsal çıkarların ifadesi sayılamaz. Devletin ve bürokrasinin sınıf, statü ve güçle bağıntılı kurumların ayrılmasını tanımlarken özerklik ilkesine başvurmak önemli bir noktadır. Weber'e göre sivil toplum canlı bir güçtü. Dolayısıyla partiler teorik açıdan sınıf ya da statü partilerini oluşturabileceği halde sanayi toplumunun karmaşık yapısından dolayı karma tipte yapılar olmaları daha muhtemeldi. Weber'in toplumsal tabakalaşmaya çoğulcu yaklaşımında çıkarlar konusunda bir çatışmanın bulunduğu ve akışkan, hareketli ve açık bir toplumsal formasyonun söz konusu olduğu varsayılmaktadır. Gel gelelim, Marx'ta görüldüğü gibi bu formülasyonlar ile Weber'in modern sanayi toplumunun merkeziyetçi eğilimlerinin farkında olması arasında çelişkiler bulunmaktadır. Kapitalizm, bürokrasi ve demokrasi. Weber'in tahakküm teorisi. Weber bütün yaşamı boyunca güçlü bir ulus devletin zorunluluğunu, onun bütün toplumsal ve politik alanlarda öncelik taşıdığını kabul etmişti. Weber'in Doğu Almanya'nın tarımsal koşulları üzerine ilk incelemeleri, Polonyalı işçilerin Alman bölgesine girmesinin yol açtığı problemleri ve Alman kültürü açısından neden olduğu potansiyel tehdidi gösteriyordu. Almanya, 19. yüzyılın sonunda kendi özgün, ulusal kültürü olan güçlü ve merkezleşmiş bir ulus devlet haline gelmişti. Politik birleşme, sanayinin gelişmesinin ilk atılımları sırasında sağlanmıştı. Weber, Almanya gerçekten modern bir sanayi ülkesi haline gelmeyi istiyorsa, bunu ancak yeni politik liderlerin yol göstericiliğinde başarabileceğini görüşündeydi. Gerçi Alman politik yaşamının büyük kesimini hala Junkerler (parantez toprak sahibi sınıf) oluşturuyordu, ama Weber'in terimleriyle bunlar gerekli dinamik liderliği yaratamayan gerileme içindeki bir sınıftı. Sanayi burjuvazisine gelince Weber bu sınıfa tamamen Junkerlerin egemenliği altında kalmış, ihtiyatlı ve politik olmayan bir kesim gözüyle bakıyordu. Sanayi işçi sınıfı da politik açıdan olgunlaşmamış bir sınıf olduğundan aynı ölçüde liderlik yaratmaktan acizdi. Sanayi işçi sınıfının Sosyal Demokrat Parti'deki liderleri basit gazeteci çaylaklar gözüyle bakılarak küçümseniyorlardı. Weber'in gözünde bir sınıfın politik açıdan olgun olması, Alman ulusunun politik iktidarının çıkarları lehine olarak kesimsel çıkarlarını reddetmesine bağlıydı. Weber'in iktidar sorunlarına karşı tutumu uzlaşmazdı. Bütün modern devletler, bazı bireylerin başkalarını yönetmesini sağlayan bir tahakküm kurma yapısını gerekli kılıyordu. Weber, geniş, karmaşık modern toplumlarda bu tür kurumların teknik açıdan olanaksız olduğu gerekçesiyle doğrudan demokrasi gibi ütopyacı bulduğu politik kavramları reddetmekteydi. Parantez, Sovyetler örneğini 1918'de kaleme aldığı yeniden kurulmuş bir Almanya'da parlamento ve hükümet başlıklı denemesinde tartışmıştı. Modern toplumlarda demokratik hakların genişlemesini kabul ediyor, fakat toplumun demokratikleşmesi sürecinin bürokratik bir devlet aygıtının rasyonel normlarına yerleşmiş olarak bürokratikleşmeyi ve gücün merkezleşmesini giderek artırdığını öne sürüyordu. Modern toplumda idari fonksiyon büyüklükle belirlenmekteydi. Dev yapıların idare edilmesi, küçük kümelerdeki kişiselleşmiş ilişkilerin idaresinden köklü biçimde farklıydı. Yönetim, eğitimli ve deneyimli kişilerin karmaşık görevlerin yerine getirilmesinde teknik üstünlüklerini kullanmaları gibi bir sonuç doğurarak genişliyordu. halk egemenliğine dayalı klasik demokratik öğreti Weber'in demokrasi teorisinde hiçbir şekilde yer almıyordu. Weber, Politik Partiler (parantez 1911) üzerine kitabıyla örgütlenmenin doğası üzerine benzer argümanlar ileri süren Robert Michel'e yazarken şu soruyu soruyordu. Daha ne kadar katlanmak zorunda kalacaksınız? Halkın iradesi, halkın gerçek iradesi gibi kavramlar benim gözümde çoktandır yok olmuştur. Bunlar kurgusal şeylerdir. İnsanın insan üzerindeki tahakkümünü kaldırmayı amaçlayan bütün fikirler ütopyacıdır. Parantez Mommsen 1974 sayfa 87. Weber'in temel argümanlarından birisi modern politik partilerin yükselişinin başlı başına demokratik bir gelişmeydi bu. Bürokratikleşmenin artmasını ve insanın inisiyatifi ile eyleminin rolünün zayıflamasını gerektirmesiydi. Weber'in güçlü bir Alman devletini ideolojik desteği ile kitle demokrasisine beslediği genel güvensizliği, yönetimdeki bütün kişisel, irrasyonel ve duygusal öğeleri temizlediği düşünülen bir hukuksal, rasyonel tahakküm formu olarak bürokrasiyi konu alan sosyolojik incelemeleriyle yakından bağlantılıydı. Bürokratik yönetim bireyi, rasyonel, uzmanlaşmış bir iş bölümüne ve toplumsal yaşamın bütün alanlarının giderek rasyonelleşmesine tabi kılıyordu. Weber bu süreci kötümser bir açıdan, serfliğin yeni demir kafesi ile insani özü boşaltılmış, büyüsü bozulmuş bir dünya şeklinde tanımlamıştı. Weber'e göre parlamenter demokrasi etkileri bakımından büyük ölçüde pasifti. Halk kitleleri eğitimsiz, politik açıdan cahil ve akıllıca politik yargılar oluşturmaktan acizdi. Demokrasinin gerçek amacı kitleler üzerinde kişisel yetenekleriyle, politikalarla değil, önderlik kurmayı başaran karizmatik liderlerin çıkarılmasıydı. Bu şekilde bürokratikleşme doğrultusundaki içkin eğilimler, mülksüz kitleleri modern toplumda birleştirmeyi başaran olağanüstü yeteneklere sahip güçlü bir kişiliğin ortaya çıkmasıyla kontrol altına alınabilirdi. Oysa modern kitlesel politik partiler bürokratik örgütlenme ilkelerine temellenirken modern toplumun partiler açısından temel eğilimi onların liderlerini seçip parlamentoya aday gösterme yönündeydi. Demokrasi giderek bir lider seçme biçimine dönüşmekteydi. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler: Kautsky, K A U T S K Y, Gert, G E R T H, Robert Michels, R O B E R T M I C H E L S, Mommsen, M O M M S E N.